Ayrım 11. Sayfa 119. Babam hayatı boyunca göçebe yaşadı. Kabile yerleşimlerinden yeşil düzlüklere seyahat edip durdu. Ama trafik, telefon gibi şeylerin olduğu şehre hiçbir zaman gitmedi. Modern tıpla ilgili bir şey bilmesine imkan yoktu. O, ailesi önceden ne yaptıysa aynını yaptı. Tundra'da doktora gidip gözünü bıçakla kestirdi ve Allah'a dua etti. Olanlar için öfkeli değildi, başına geleni kabullenmişti ve bundan sonra olacakları da ağlayıp sızlanmadan kabul edecekti. Doktorlar ve ameliyatlar bu kabulleniş ve huzuru verebilirler mi bilemiyorum. Yanımda bir ses duydum. Bu kardeşim Burhan'dı. Bir kız kadar güzel bir yüzü vardı. Babam herhalde bundan çok mutlu olmuştur diye düşündüm. O kadar yakışıklıydı ki kabileler ona gelin vermek için savaşabilirdi. Tablo gibi bir yüzü ve yumuşacık teni vardı. Uzanıp bu mükemmelliği dokunarak hissetmek istedim. Sonra da ona sıkıca sarıldım. Muhammed kadar uzun boylu değildi. Muntazam yüz hatları annemle babamın mükemmel bir karışımı gibiydi. Burhan abayı bulduğu zaman sancı içinde kıvranıyormuş. Başındaki damarlar şişmiş ve ateşi de yüksekmiş. Burhan onun orada ölmesinden ya da sırtlanların saldırısına uğrayacağından korkmuş. Alıp hastaneye getirmiş. Akrabalarımız da yanında kalıp ona bakmışlar. Somali'de kimse yakınlarını hastanede yabancılarla yalnız bırakmaz. Dışarıda kamp kurup dua eder, hastaları için özel yemekler pişirirler. Seni eve götürmek istiyorum baba, dedim. Eve götürüp sana orada bakmalıyız. Arabamız da var, yürüyemezsin zaten. Eve mi? Hangi eve? Gelip ben ve Muhammed'le beraber annemin evinde kalacaksın. Hayır, ben o kadının evine gitmem. Baba, dedim, seni götürmemiz gerekiyor. Bakıma ihtiyacın var. Muhammed ve ben sadece birkaç gün daha buradayız. Seni seviyoruz, seninle ilgilenmek istiyoruz. Önümüzdeki 10 günü seninle beraber geçirmek istiyoruz. Hayır, oraya gitmek istemiyorum. Siz beni evimde ziyaret edersiniz. Burhan orada kendisiyle ilgilenecek kimse olmadığını hatırlattı. Muhammed de sonunda evet dedirtene kadar yalvardı. Doktordan onu taburcu etmesini istedik ve öğleden sonra dönerken onu almak üzere anlaştık. Sonra doktordan amcamı muayene etmesini rica ettim. Hemşire kendisini bitişikteki dispansere getirmemizi istedi. Hemşirenin beyaz önlüğü ve başını omuzlarına kadar örten safran sarısı bir eşarbı vardı. Çalışan bir kadının işinin başında böyle örtünmesi bana tuhaf geldi. Bizi dispanser doktoruna götürdü ve bir ihtiyaç olursa diye orada ayakta bekledi. Doktor amcamın kolundan kan örneği aldı. Amcam koluna iğne batırılırken hiç kaçınmadı. Zayıf görünmek istemezdi. Sakin ve sabırlı gibi duruyordu ama şakaklarında atan damarlar dikkatimi çekti. Doktor gözlerine baktı, tansiyonunu ölçtü ve küçük gümüş rengi bir çekiçle dizlerine vurdu. Kalbini dinledi ve kulaklarına baktı. Muayene boyunca amcam doktora değil bana bakıyordu. Olanları onayladığımı gördüğü sürece hiç sesini çıkartmayacaktı. Doktor yuvarlak yüzlü bir adamdı. Yüzünde su çiçeği izleri vardı. Gözlüğünü bir zincirle boynuna asmıştı. Bileğine bol gelen kocaman altın saati elini hareket ettirdikçe dönüyordu. Sakindi ve bana her şeyi dikkatle anlatıyordu. Mükemmel İngilizce konuşuyordu. Onunla Somalice değil de İngilizce konuşmak güvenli gelmişti. Çünkü Somali dilinde modern tıbbı konuşacak kelimeleri bilmiyordum. Amcamın nesi var? Onu tedavi edebilir misiniz diye sordum. Ona ilaç tedavisi verebiliriz. Ne zaman iyileşir? Yüksek tansiyonu var ve beyin kanaması geçirmiş. Aman Allah'ım, dedim. Tam olarak ne demek istediğini anlayamamıştım ama ciddi bir şeye benziyordu. Hafif bir inme inmiş, sol tarafı bu yüzden felç olmuş. Amcama sol kolunu kaldırmasını söyledi. Amcam kolunu çok büyük bir zorlukla omuz hizasına kadar kaldırabildi. Amca, Allah sana şifanı verecek, dedim, cesaret vermek için. Beyindeki şişlik indikçe düzelmeye başlayacak, dedi doktor. Bir parça kağıda reçete yazdı ve bize bir şişe ilaç verdi. Bu haplardan her gün bir tane alması gerekiyor, dedi. Şişenin üzerinde açıklamalar yazılıydı. Sanırım Almanca ya da Fransızcaydı. ve buralarda okuyabilecek kimse yoktu. Haplar bitince ne olacak diye sordum. Galkayo'ya saatlerce uzakta kalıyorduk ve ne bir eczane ne de ilaç getirtmenin bir yolu vardı. Birine para verip aldırabilirdik ama ya yanlış ilaç gelirdi ya da o para uçup giderdi. Doktor, Galkoya'da birkaç eczane var dedi. Avrupa ilaçlar satıyorlar. Amcamın bu şişedeki ilaçla iyileşmesini umuyordum. Çünkü daha fazlasını almayı kabul edeceğini sanmıyordum. Yememesi gereken bir şey var mı? Şekeri nasıl diye sorarak adamı biraz daha etraflı konuşturmaya çalışıyordum. Sanki her şeyi açıklamıyor gibiydi. Bir insan nasıl bir sabah felç olmuş bir halde uyanabilirdi? Ama doktor her kelimeyi dikkatle seçerek konuşuyordu. Şeker ve tuz yok, her şeyi yiyebilir. Ne kadar zamandır buradasınız diye sordum. Arkasındaki duvara bantla yapıştırılmış, el yazısıyla yazılmış bir levha vardı. Doktor Ahmet Abdillahi. Göçebe insanların beslenmeleri hakkında ne kadar bilgisi vardı merak etmiştim. Bulabildikleri kadar süt ve hayvansal besin, çünkü sebze ve meyve çoğu zaman hiç bulunmaz. Burada, Puntland'de mi diye sordu. Somali ya da Somaliland dememişti. Evet, Puntland'de. Diplomamı 1971'de İtalya'da aldım diye cevapladı. Ben nöroloji cerrahıyım. Burada bu yoklukta insanlara nasıl yardım edebiliyorsunuz? Burası Afrika'nın en iyi hastanelerinden birisi olacak dedi içtenlikle. İngiltere'den aldığımız yardımla yeni bir hastane inşa ediyoruz. Tamamlandığı zaman ameliyat yapabileceğiz. Burada en çok hangi hastalıkla karşılaşıyorsunuz? Söyleyemem gerçekten dedi. AIDS mi? Rastlıyoruz ama pek fazla değil. Neden söyleyemezsiniz? Ben bir cerrahım. Bu soruyu başka birine sormanız gerekir. Hastane içinde başkalarından bilgi toplamaya çalıştım. Ama kimse benimle konuşmak istemedi. Yüzünde maske olan bir doktora ne kadar zamandır burada çalıştığını sordum. Sadece bir ay oldu dedi. Peki en çok rastladığınız hastalık? TB dedi ve arkasını dönerek işine devam etti. Galkayo'ya gelmişken alışveriş yapmaya karar verdik. Etrafta pek görülmüyordu ama geldiğimizden beri yiyecek düşünmekten kendimi alamıyordum. Yiyecek almak, bir şeyler yemek birden önem kazanmıştı. İçi un, şeker ve makarna dolu dolapların, ekmek, süt, yumurta dolu buzdolabının olmadığı bir evde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu unutmuştum. Peynir, ekmek, konserve vesaire satan bir dükkan aradım ama hiç rastlamadık. Buzdolabı diye bir şey olmadığı için her şeyin günlük tüketilmesi gerekiyordu. Paranız olsa bile ortalıkta satın alacak bir şey yoktu. Küçük dükkanlar genelde boştu. Muhammed birisine Suk, pazara nasıl gideceğimizi sordu. Aa, hepsi kapandı, herkes gitti dedi adam. Uzun boyluydu ve pencereye eğilmesi gerekmişti. Bir dakika diye Muhammed onu uyardı çünkü başım örtülü değildi. Çok sıcak tuttuğu için örtümü indirmiştim. Oradan ayrılıncaya kadar tekrar başıma çektim. Bir daha hiç görmeyeceğim, tanımadığım yaşlı bir göçebe için başımı kapatmaktan sorumluydum. Çünkü ben bir Somali kadınıyım. Önünde metal bariyerleri olan, kapısı açık küçük bir dükkanın önünde durduk. Bizim içeri girdiğimizi gören başı türbanlı, uykulu bir adam ayağa kalktı ve kasanın arkasına geçti. Arkasındaki rafta birkaç parça giysi, birkaç kutu pil ve plastik terlikler duruyordu. Yabancılardan şüphelenmiş gibiydi. Abu Dhabi'deyken 100 doları Somali şiline çevirmiştik. 2620 şilin yırtık, eski, pis paralar halinde elimize verilmişti. Üzerlerinde Siad Barre'nin resmi basılıydı. Sanırım bunlar hükümetin çıkardığı son paralardı. Ama dükkan sahibi bu paraları kabul etmiyordu. Bunlar Somali'nin öbür tarafında geçerli diyerek Muhammed'e iade etti. Biz Puntland parası kullanıyoruz. Üzerinde Puntland'ın başkanı Muhammed Egal'in resmi var dedi. Arabaya binerken Muhammed'e bu nasıl olabilir? İnsanların bir kısmı bir cins para kabul ederken öbür kısmı o paraya hiçbir şey satmıyor dedim. Burada işler böyle dedi. Daha sonra portakal, çay ve baharat satmaya çalışan bir kadına rastladık. Gazete kağıdından yapılmış bir külah içinde pirinç aldık. Öğleden sonra herkes yorulmuş ve acıkmış bir haldeydi. Yol üzerinde garaj gibi bir yerde durduk. Günün geç bir saati olmasına rağmen Burada kuzu eti, keçi eti, pilav ve makarna vardı. Çay, kivi ya da papaya suyu, hatta su ısmarlayabilirdiniz. Acıkmıştım ve güzel bir yemek yedim. Uzun bir bardakta kavun suyu içtim. Yanında bir sürü makarna yedim. Et yemedim çünkü kendim pişirmediğim sürece ete güvenemiyorum. Aşçı teneke tabağa bir dilim et koymuştu ama çok sertti. Anlayamadığım bir şey de budur. Neden eti iyice pişirmezler? Sosun içinde pişirilirse et yumuşak olur ve kolayca parçalanır. Ben sos ve makarnayı tercih ettim. Hastalanmaktan korktuğum için şişe suyunuz var mı diye sordum. Maden suyu bile vardı. Garson bana bir şişe Ali Muhammed Jama getirdi. Muhammed, biz de böyle bir iş yapabiliriz, bir fabrika kurabiliriz dedim. Ama Muhammed benimle ilgilenmiyordu. Babamı hastaneden alacağımız için yemeklerimizi çabucak yedik. Harcamaları Muhammed yaptığı için ya da öyle zannettiği için hesabı o ödedi. Dolarlar bende, Somali paraları onda duruyordu. İki türlü para olması biraz kafa karıştırıyordu. Birisi haviye, diğeri darutlara aitti. Sürekli bu kaç para, şu ne kadar ediyor diye soruyordum. Sonunda Muhammed bu işleri bana bırak dedi. O neyin ne olduğunu daha iyi biliyordu. Böylece anlaştık. Yolda amcam bunaldı ve yoruldu. Biz de kuzenlerden birinin evine uğradık. Köye dönüş yoluna çıkmadan önce biraz dinlenmesi gerekiyordu. Buraya gelmişken, hazır amcam da dinlenirken bankaya uğrayıp biraz para bozdurmak istedim. Muhammed'e, sen benimle gelme, çok sorun çıkarıyorsun dedim. Muhammed hemen söylenmeye başladı. Gözleri çakmak çakmak, gelmek zorundayım Varis, sen ne yaptığını bilmiyorsun dedi. Merak etme Muhammed, Rage ile beraber gideriz. Sen burada amcamla kal. Muhammed suratını astı ve öfkeyle yürümeye başladı. Ne olduğunu anlatması için ona yetiştiğim zaman bana, Rage'ye fazla güvenme dedi. Aileden biri olabilir ama kardeşin kadar yakın değil. Bankada bozdurması için parayı ona verme. Ne kadar edeceğini bilmiyorsun. Kardeşimle birbirimize çok benziyorduk. Yeteri kadar bana ne yapmam gerektiğini söylemişti. Rage ile birlikte evden çıkıp bankaya gittik. Kadınlar bankaya giremediği için ben dışarıda bekledim. Rage'ye 450 dolar verdim ve bankanın önünde arabanın içinde beklemeye koyuldum. Banka binası daha çok bir depoya benziyordu. Kapısı olan kocaman bir kutu gibiydi. Rage çabucak döndü ve paraları elime verdi. Ondan paraları 3 deste yapmasını istedim. 100 dolar babama, 250 dolar anneme ve 100 dolar da seyahatimiz için ayırdık. Rage her destenin üzerine isimleri yazdı. Kuzenin evine döndüğümüzde Muhammed hala çok sinirliydi. İlk 1-2 saat benimle konuşmadı. Deli gibi yüzüme bakmıyor, başını başka tarafa çeviriyordu. Bu sırada ev kalabalıklaşıyordu. Geldiğimizi duyan hısım akraba merhaba demek için geliyordu. Görmesem, tanımasam, haklarında bir şey duymamış olsam da çok büyük bir ailem var. Herkes beni görmek ve merhaba demek istiyordu. Bu benim için harikulade ama aynı zamanda korkunç bir şeydi. Böylesine büyük bir aileye mensup olmaktan, beni görmeye gelen insanlarla beraber olmaktan mutluydum. Ama insanların çoğu benden gerçekleştirilmesi imkansız şeyler istiyordu. Onlar için ne yapabilirdim? Ali amcam küçük bir kıza seslenerek gelip yanıma oturmasını söyledi. Bu küçük çocuk çok hasta, senin yardımına ihtiyacı var dedi. Nesi var diye sordum. Küçük elini elime aldım. Bir illeti var. Hastalığının adını biliyor musun? Hayır, ama saçlarının hepsi döküldü, gitgide zayıflıyor. Nesi olduğunu anlamam imkansızdı. Çünkü üzerinde uzun bir elbise vardı. Başı bir eşarpla sıkıca bağlanmıştı. Yüzü de pek çok Somali kızından farksız görünüyordu. Dönerken onu da Amerika'ya götürüp ilgilenmeni istiyorum. Amca dedim, sizlere yardım etmek isterdim ama yapamam. Neden bu çocuğa yardım etmeyesin dedi. Sen ilgilenirsen iyileşebilir. Burada tedavi ettiremiyoruz. Bu hastalığın ilacı burada yok. Bu çocuğu alıp ilgilenmeli, onu korumalısın. Lütfen amca, sizin bilmediğiniz o kadar çok sorumluluğum ve problemim var ki, batıda yaşamam, lüks içinde yaşadığım anlamına gelmez. Ne derdin olabilir ki dedi. Biz burada delirmiş askerlerle savaşıyoruz. Hastanemiz, yiyeceğimiz yok. Bundan daha kötü ne olabilir ki? Beni anlamasına imkan yoktu ama o çocuğun sorumluluğunu üzerime alamazdım. Amca onun için dua edeceğim ama yanıma alıp götüremem. Anlamaya çalışmalısın. Küçük kızın elini okşayıp onu kucakladım. Sonra ayağa kalktım ve artık gitmemiz gerektiğini söyledim. Babamı almamız gerekiyordu. Saat geç olmuştu. Dönerken arkada amcamla oturuyordum. Muhammed hala yüzüme bakmıyordu. Önde yola bakarak oturuyordu. Doğruca hastaneye babamla Burhan'ı almaya gittik. Galkoya'dan ayrılırken hava kararmıştı. Annemin köyüne 100 milden fazla yolumuz vardı. Kasabadan henüz çıkmıştık ki babam nereye gittiğimizi sordu. Ben söyleyince fikrini değiştirdiğini, annemin yanına gelmeyeceğini söyledi. "Hayır, oraya gitmiyorum," diyordu. Çaresiz, yaşlı, yüzü bandajlarla kaplı ve yürüyemeyecek haldeydi. Amcam onunla konuşmaya çalıştı. İkisi yan yana oturuyorlardı. Amcam kolunu babamın omzuna attı ve yumuşak, sakin bir şekilde konuşmaya başladı. Onları ilk kez böyle görüyordum. İki yaşlı adam, iki kardeş. İkisi de acılar içindeydiler. Ama o sırada çok güzel bir anı paylaşıyorlardı. Zaman nasıl da onları yumuşatmıştı. Yine de babam mızıkçılık yapıyordu. Gelip bizimle birkaç gün kalması için ısrar ettim. "Seni 20 yıldır görmüyorum," dedim. "Muhammed ve ben sadece birkaç gün daha buradayız. Eğer bizimle kalmazsan seni görmeye gelmeyeceğim. Lütfen bizimle gel." Sonunda bizimle kalmayı kabul etti. Ama önce küçük kerpiç kulübesine gidip birkaç eşyasını almak istiyordu. "Baba, evin nerede?" diye sordum. "Sen şuradan git," diye cevapladı, sol elini havada sallayarak. Yeniden denedim. "Baba, dışarısı zifiri karanlık. Hiçbir şey görünmüyor." Yüksek sesle ve kısaca, "Benim dediğim yolda git evlat. Ben ne yaptığımı biliyorum. Nereye diyorsam oraya git." Arka koltukta oturan bu yaşlı adamın göremediği halde şoföre nereye gitmesi gerektiğini söylemesi hepimizi güldürmüştü. Muhammed bile öfkesini unuttu. Kör ve çaresiz babam hala ailesinin tek hakimiydi. Arabanın farlarının soluk ışığında toz ve sivri kayalardan başka şey görünmüyordu. Babam solunu gösterdi ve arabamız sola dönerek yoldan çıktı, çöle daldı. Ansızın babam, "Buradan dön, buradan dön," dedi ama ortalıkta hiçbir şey görünmüyordu. "Oralarda bir termit tepeciği var mı? Dadın, görünebiliyor musunuz?" "Evet," dedi Muhammed, "ben görüyorum." "Tamam, sola dönmemiz gerekiyor," dedi babam. Sanki hayatı boyunca her gece bu yolda araba kullanmış gibiydi. Onun bunu nasıl yaptığına dair en ufak bir fikrim yoktu. Biz 2 metre öteyi bile göremiyorduk. Yol yoktu, tekerlek izi yoktu. Tamamen babamın sözlerine uyarak gidiyorduk. 15 dakika sonra babam, "Görebiliyor musunuz?" diye sordu. "Neyi baba?" diye sordu Muhammed. "Evimi," dedi. "Evim tam burada olmalı." Gerçekten de farların ışığında birkaç kulübe görünüyordu. "Tamam, geldik," dedi sakince. "Hangisi senin evin?" diye sordum. Babam yüzünü bana çevirdi. "Sanırım kapısı kırmızı olan." Sonra emin olamadı. "Kırmızı mıydı?" "Baba," dedim, "hangisi senin evin? Biz bilemeyiz." "Peki," dedi, "kapısı kırmızı. Feneri alın da kırmızı bir kapı arayın." Yapılacak bir şey yoktu. En yakındaki eve yöneldik. Muhammed kapıyı açarak feneri içeri doğru tutunca 3 küçük çocuğuyla oturan fakir bir kadın göründü. "Özür dileriz, affedersiniz." Feneri ikinci eve tuttuk. Kapısı kırmızıya boyalıydı. İçerisi bomboştu. Zemini kir ve toz içindeydi. Arabaya geri dönüp, "Sanırım bulduk ama içeriden ne alacağız baba?" dedim. "Gömleklerimi." Nerede olduklarını sordum. "İçeride, köşede duruyorlar." Diz çöküp emekleyerek küçük evin içine girdim ve toprakla örtülmüş zemini elimle yoklamaya başladım. İçerisi çok pisti. Dikkatli bakınca 2 gömlek, bir de asker ceketi gördüm. Üzerlerinde kumların bıraktığı lekeler ve kol altlarında yarım ay şeklinde ter izleri vardı. Felaket kokuyorlardı. Onları orada bırakıp babama, "Onlara ihtiyacın yok, çok kirlenmişler," dedim. "Al onları," diye tersledi. Kapılarda kilit yoktu. Biz de kapıyı çekip arabaya döndük. Tam binerken arabanın yanında durmuş babamla konuşan 3 küçük çocuğu fark ettim. Kim olduklarını sorunca babam, "Merhaba de, bunlar senin kardeşlerin," dedi. Annelerinden 1 hafta önce boşandığını anlattı. Işıkta daha iyi görebilmek için onlara arabanın önüne gelmelerini söyledim. Gözleri güvenle bakan sıskacık şeylerdi. Üçü de 10 yaşın altındaydı. onları Allah'a ve barış dolu çöle emanet edip gitmeden sadece birkaç saniyeliğine görebilmiştim. Babam başka bir şey söylemedi, ben de sormamanın daha iyi olacağını biliyordum. Daha sonra annemden bir şeyler öğrenmeyi umuyordum. Babam karanlığın içinde hiç görmeden bizi evine nasıl götürdü hiç anlayamayacağım. Uzun yolculuğumuz boyunca amcamla babamın arasında oturuyordum. Çok mutluydum. Babam, amcam ve kardeşlerimin yanında güzel ülkemdeydim. Evet çok yorgundum ama umurumda değildi. Her yerin bolluk içinde olduğu New York'taki hayatımla burada Somali'de ailemin yaşadığı hayatı karşılaştırmadan edemiyordum. Batılı insanların çoğu sorsanız sayamayacakları kadar çok eşyaya sahiptir. Ailemdekiler sahip oldukları şeyleri parmaklarıyla sayabilirler. Yiyecek bulmak zor olduğu halde her zaman mutlu ve neşelidirler. Yollarda insanlar birbirlerine gülümseyip konuşurlar. Sanırım batılı insanlar sahip olamadıkları şeylerin boşluğunu doldurmaya çalışıyorlar. Herkes bir arayış içinde. Mağazalarda arıyorlar, televizyonda arıyorlar. Birisi bana evinde dua ve meditasyon için ayırdığı odayı göstermişti. Koca bir oda yalnızca mum yakmak için ayrılmıştı. Bizler burada uyumak için herkese yer olsun diye birbirimize sokuluruz. Ama bu sorun değildir. Hep beraber olmak eğlencelidir. Bir arada olduğumuz için daima Allah'a şükrederiz. Somali'de dua etmek için özel bir yerimiz yoktur. Biz selamlaşırken bile dua ederiz. Allah'a emanet ol deriz. New York'ta herkes merhaba der. Anlamı nedir? Merhaba. Bildiğim kadarıyla hiçbir anlamı yok. Öylesine söylenen bir söz. Ya da iyi günler diyorlar ama bu da öylesine söyleniyor. Bizler Somali'de Allah kısmet ederse yine görüşürüz deriz. Allah kısmet etti ve ailemle geçirdiğim ilk günüm çok, çok güzel bir gün oldu.''